Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 14.
Balkan harplerinin acısı bir sürü eğlence arasında unutulmaya çalışılıyor. Danslı çaylar, yemekler, kabuller, balolar birbirini izliyor. Dışarıdan kimsenin alınmadığı subay kulübünün haftalık danslı toplantılarında şık üniformalı subaylar, kadınları gölgede bırakarak ilgilerini çekiyorlardı. Bulgarlar, dünkü düşmanları Türklerle kaynaşmaya istekli görünüyorlardı. Fethi Bey, herkese karşı uysal ve nazik davranışlarıyla, onların gözünde Avrupalılaşmış Türk tipini canlandırıyordu. Az zamanda Bulgar sosyetesinin sevgisini kazanmıştı. Mustafa Kemal de onun yanından hiç ayrılmıyordu. İkisi de bekar olduğu için, çoğunlukla her yere birlikte çağrılıyorlardı. Eski Osmanlı zabitlerinin pala bıyığı yerine, Jön Türklerde yeni moda olan kırpık bıyıklarıyla, asker duruşlu, ince, göz alıcı genç ateşe militer iyi giyiniyor, düzgün davranıyordu. Yine de pişkin ve yontulmuş arkadaşından ayrı bir yaratılışta olduğu kolayca anlaşılıyordu. İçkiyi fazlaca seviyor, salonlarda pek eğilip bükülmüyordu. İçine kapanık duruşu, az konuşması yüzünden Bulgarlar ona Türk gibi bir Türk damgasını vurmakta gecikmediler. Mustafa Kemal etkisi altında kaldığı sosyete hayatına daha tam olarak alışmamıştı. Bu yüzden çekingen davranıyordu. Balkanlardaki görevi sırasında öğrendiği Bulgarcayı henüz düzgün konuşamıyordu. Ama Bulgar çevrelerine girip çıktıkça onu da ilerletmeye başladı. Çocukluğundaki Rumeli türkülerinden kalma bir ritim duygusuna sahip ve ayaklarına hakim olduğu için iyi dans ediyordu. Birkaç dersten sonra vals ve tangoyu da öğrendi. Bu yüzden her hafta subay kulübünde verilen danslı toplantılarda hanımlar arasında sükse yapmaya başladı. Kadınlar onun ilginç görünüşünün etkisinde kalıyor ve havadan sudan konuşmayı bilmemesine, biraz da sallapati davranmasına karşılık, onda esrarlı bir havanın varlığını sezinliyorlardı. Bir gece Bulgar Türklerinden Şakir Zümre adında bir arkadaşıyla operada verilen bir galaya gitti. Bu çok şık bir toplantıydı. Seyircilerin parlaklığı, zarifliği Mustafa Kemal'in üzerinde derin bir etki yaptı. Perde arasında Kral Ferdinand'la tanıştırıldı. Kral ona izlenimlerini sordu. Mustafa Kemal sadece fevkalade diyebildi. Operadan sonra iki arkadaşı bazı tanıdıklarını Grand Hotel de Bulgari'de yemeğe götürdüler. Misafirler gittikten sonra Mustafa Kemal duyduğu heyecanı Şakir Zümre'ye açıkladı. Batı uygarlığı buydu işte. Türkiye'de böyle şeyler yoktu. İstanbul'da opera şöyle dursun, adam akıllı bir tiyatro bile yok sayılırdı. Türkiye yakın bir gelecekte bu gibi şeylere kavuşmalıydı. Dipnot, 15 yıl sonra Ankara için hazırlanan planlarda büyük ve modern bir opera binası yapımına yer verilmişti. Türkler Avrupa'daki toplum hayatının inceliklerini, güzelliklerini öğrenmeliydiler. Gecenin eğlencelerinden yorgun düşmüş olan Şakir Zümre, onu gidip yatmaya güçlükle kandırabildi. Bununla birlikte Mustafa Kemal Sofya'ya gitmeden önce de sosyete hayatına büsbütün yabancı sayılmazdı. İstanbul'dayken Ömer Lütfü adında bir subay arkadaşından dul kalmış olan Corin'le bir bağlantı kurmuştu. İtalyan asıllı ve müziğe istidatlı bir kadın olan Corin, Beyoğlu'ndaki evinde gece toplantıları düzenler, çeşitli kimseleri çağırırdı. Mustafa Kemal de bu toplantılara sık sık gitmeye başlamış, Corin de onun sosyete hayatını öğrenmesine, Avrupa edebiyatını tatmasına ve özellikle Fransızcayı ilerletmesine yardımcı olmuştu. Mustafa Kemal şimdi Sofya'da nasıl vakit geçirdiğini, hala biraz uydurma ve imlası da bozuk olan Fransızcasıyla Corin'e anlatıyor, arada sırada da Latin harfleriyle Türkçe yazıyordu. Son mektubunuzu aldım. Her gün beni düşündüğünüzü öğrenmek beni çok sevindirdi. Afrika Savaşı'ndan ne kazandığımızı bildirdiğiniz için de teşekkür ederim. Sofya'ya geldiğim zaman inmiş olduğum Bulgarya otelinden çıktığımı biliyorsunuz. Şimdi yeni yapılmış olan Splendid Palace'ta kalıyorum. Gerçekten konforlu bir otel. Banyoları, femme de chambre'ları, kısacası istediğiniz her şeyi var. Oteldeki eğlenceler de ayrı. Bu yüzden kalmaya değiyor. Ama hayır Corin, hayır. Sofya'da bir tek güzel kadın görmenin imkanı yok. Uygun bir ev bulamadığım için otelde kalıyorum. Cevdet Bey ile dostluğumuz çok iyi. Onun bu kadar cana yakın ve iyi bir dost olacağını hiç sanmazdım. Önceki gece beni Madame Denigue adında eskiden tanıdığı Parisli bir hanımın evine götürdü. Orada önemli biri vardı. Birkaç nazırla yanlarındaki kimseler de bakara oynuyorlardı. Ben oynamadığım için onlarla selamlaşıp bir iki laf ettikten sonra ayrıldım. Şunu söyleyeyim ki Parisli hanımı güzel bulmadım. Sanırım ki Cevdet Bey'e beni getirmesini kendisi söylemiş. Ayrılırken bana, "Mon commandant," dedi. "Bu akşam evimde pek eğlenemediniz. Ama emin olunuz ki gelecek sefere sizi memnun etmeye çalışacağım. Yalnız ben bundan pek emin değilim." Arkadan Novia Amerika adındaki çalgılı kahveye gittik. Bir sürü Alman, Fransız ve benzeri şarkıcı kadın vardı. Davet edilmek umuduyla locaların çevresinde dolaşıp duruyorlardı. Cevdet Bey iki Macar kızı çağırdı. Bir tanesi Almanca biliyordu. Daha küçük olan ötekisi Macarcadan başka dil bilmiyordu. Neden bilmem, hiç eğlenemedim. Canım sıkıldı. Arkadan kızları locada bırakarak gazinodan ayrıldık. Otele dönüp yattığım zaman saat gece yarısını geçmişti. Bana sık sık yazın, sizi bütün kalbimle kucaklarım. Corin'in bu mektuba verdiği cevap üzerine öğrencisi yeni bir mektup yazdı. Son mektubumda beklediğinizden daha az imla yanlışı bulunduğunu ve bunun başka birisinin kaleminden çıkmış olabileceğini yazıyorsunuz. Bunu ben bir çeşit iltifat olarak kabul ediyorum. Arkadan daha içten gelen ama daha tumturaklı bir ifade taşıyan mektuplar yolladı. Bütün o yüksek mevkili dostlarınıza rağmen beni hatırdan çıkarmadığınızı ve bu haşmetli, devletli kişilerle sürdürdüğünüz ahbaplık arasında benimle uğraşacak bir an bulabildiğinizi bilmek beni öyle sevindiriyor ki. Dipnot: Fransızca olan bu mektupta Mustafa Kemal, gros bonnet, gros legüm şeklindeki kelime oyununu kullanmış olacaktır. Çevirenin notu: Bir takım tasarılarım, hatta büyük tasarılarım var. Ama bunlar yüksek bir mevkiyi elde etmek ya da zengin olmak gibi maddi cinsten şeyler değil. Bu tasarılarımın gerçekleşmesini hem memleketimin yararına olacak, hem de bana ödevimi yapmış olmaktan dolayı zevk verecek büyük bir fikri başarıya ulaştırmak için istiyorum. Bütün ömrümce tek ilkem bu olmuştu. Daha çok gençken edindiğim bu ilkeden son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Bir süre sonra Mustafa Kemal, arkadaşı Şakir'le beraber elçiliğe yakın bir ev bulup taşındı. Evin döşenmesi tamam olunca, iki arkadaş Bulgar Adliye Nazırı'na bir ziyafet verdiler. Yemekte havyar, Türkiye'den özel olarak getirtilmiş en iyi cins rakı, en sonunda da şampanya vardı. Yemeğin güzelliği ve gecenin çok başarılı geçtiği, 2. Balkan Harbi'nde Mustafa Kemal'e karşı savaşmış olan Harbiye Nazırı General Kovaçev'in kulağına gitti. General daha önce Makedonyalı olan karısıyla beraber Türk ateşe militerini evinde ağırlamıştı. Kendisi de ailesiyle birlikte Mustafa Kemal'in evine davet edilmek istediğini bildirdi. İkinci bir ziyafet düzenlendi ve Mustafa Kemal ile Kovaçev ailesi arasında derin bir dostluğun temeli böylece atılmış oldu. Mustafa Kemal şimdi sık sık Kovaçev'lere gidiyor, generalle oturarak iki eski silah arkadaşı gibi savaş anılarından konuşuyor, harp sanatı üzerinde uzun tartışmalara girişiyordu. Başlarda generalin sevimli terbiyeli kızı Dimitrina'ya pek dikkat etmemişti. Sonradan bu ince vücutlu, koyu renk saçları bukleli genç kızla yavaş yavaş ilgilenmeye başladı. Şimdi onunla çekinerek saygıyla konuşuyor, rastlaştıkları toplantılarda dansa kaldırıyordu. Mustafa Kemal kısa bir süre sonra her yere çağrılmaya başlandı. Bir general karısı olan ve sosyetede sözü çok geçen Sultana Raçopetrova onu tanıtmakta ön ayak olmuştu. Mustafa Kemal sosyete hayatındaki en büyük başarısını sarayda verilen bir maskeli baloda elde etti. İstanbul'a bir emir eri göndererek müzeden kavuğu ve mücevher kakmalı kılıcıyla tam takım bir yeniçeri üniforması getirtmişti. Bu parlak kılık içinde büyük bir heyecan yarattı ve gece yarısı davetliler maskelerini çıkardıkları zaman Kral Ferdinand kendisini çağırarak tebrik etti. Hediye olarak gümüş bir sigara tabakası verdi. Yıllar sonra Kral Ferdinand sürgüne gönderildiği zaman Mustafa Kemal de onun devlet adamlığına karşı beslediği saygıyı belirtmek için kendisine altın bir tabaka gönderecekti. Sofya'da hayat güzel geçiyordu. Mustafa Kemal'in kültürü de gelişmekteydi. Bu sırada bir yerde şu eski Fransız sözlerine rastladı ve bunları bir dostuna yazdığı mektupta tekrarladı. La vie est brève, un peu de rêve, un peu d'amour, et puis bonjour. Hayat kısacık, azıcık hayal, sevgi azıcık, derken merhaba. La vie est vain, un peu de pain, un peu d'espoir, et puis bonsoir. Hayat anlamsız, biraz ıstırap ve umut, yalnız, derken elveda. Ama Sofya'da sevişmekten, gülüp oynamaktan başka yapacak işler de vardı. Mustafa Kemal ödevlerine ciddi olarak sarılmıştı. Fethi Bey'in de, kendisinin de düşüncesi bu ödevin askeri olduğu kadar siyasi olduğu yolundaydı. Memleketi yakından tanımak ve özellikle nüfuzlu Türk azınlığıyla daha yakın ilişki kurmak çabasına girişti. Şakir'le birlikte Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştı. Soydaşlarının bu yabancı ülkede çok iyi bir hayat sürdüklerini görerek hayret etti. Bulgaristan Türkleri rahatça ticaret yapıyor, bunda da başarı gösteriyorlardı. Oysa Türkiye'de alışveriş sadece yabancıların elindeydi. Türkler Plevne'de ve daha başka yerlerde endüstri kurmuşlardı. İçlerinde birçoğu büyük para kazanmıştı. Kadınları da ana yurttaki kadınlara göre daha serbesttiler, çoğunlukla peçesiz dolaşıyorlardı. Her yerde, daha Türkiye'de benzeri görülmeyen güzel okullar açılmıştı. Mustafa Kemal kendi memleketinde de, kendi milletinin nasıl bir yaşama düzenine erişebileceği ve erişmesi gerektiği üzerinde belirli bir düşünce edinmeye başladı. Bu gezileri sırasında köylülerde gördüğü sağlamlığı da takdir etmeye başlamıştı. Bir gün danslı çay saatinde Sofya'da şık bir gazinoda oturmuş orkestrayı dinliyordu. O sırada köylü kılığında bir Bulgar girip yanındaki masaya oturdu. Garsonu üst üste çağırdı. Garson onu önce önemsemedi, sonra da servis yapmayı reddetti. Arkadan da gazinonun sahibi köylüye çıkıp gitmesini söyledi. Köylü, "Beni buradan atmaya nasıl cesaret edersiniz?" diye kalkmayı reddetti. "Bulgaristan'ı benim çalışmam yaşatıyor. Bulgaristan'ı benim tüfeğim koruyor." Bunun üzerine polis çağırdılar. O da köylüden yana çıktı. Köylüye çay ve pasta getirmek zorunda kaldılar. O da bunların parasını tıkır tıkır ödedi. Mustafa Kemal sonra bu olayı arkadaşlarına anlatırken, "İşte ben Türk köylüsünün de böyle olmasını istiyorum." dedi. Köylü memleketin efendisi durumuna geçmedikçe Türkiye'de gerçek bir ilerlemeden söz edilemez. Kafasında ilerideki Kemalist slogan böylece filizlenmişti. Köylü memleketin efendisidir.
Ayrım sonu.